Hayatın sesleri. 15 haberleri bitti ve işte başladı Hayatın Sesleri. Hepiniz başkente, programımıza hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Program yapımcılarınız Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar. Yayınımızı sizlere ulaştıran Nuri Göktaş ve ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi sizleri de bekliyoruz diyorum programımıza. Ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hemen hatırlatalım. 090-312-463-3419 ve 463-3421 sevgili dinleyenlerimiz. 15.55'e dek arayabilirsiniz bizleri. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz ve Hayatın Sesleri aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızın da adları. Facebook'tan ve Twitter'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi gelin Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla olan birlikteliğimizin İlk müziğini dinleyelim.
Kar gibi örtün üstünü, içinde tüm çiçekler birer birer titrediler. Uykusuzluğundan belli, kafanda birikintiler teker. Sen hep kendine önlemler aldın, ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz, bu su hiç durmaz. Sen hep kendine önlemler aldın, ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz. Akan pınarlar gibi inanmayanlar beklediler. Umutlarını borç verdin, cebinde hiç kalmadı, dostların anlamadılar. Sen hep kendine önlemler aldın, ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz, bu su hiç durmaz. Sen hep kendine önlemler aldın, ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz, bu su hiç durmaz.
Türkiye Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri ve unutulmaz Türk filmleri sinema severlerle buluşacak. Yunus Emre Enstitüsü Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Türk Filmleri Haftası adıyla bir proje başlattı. İşte biz de bu projeyle ilgili detayları almak üzere Yunus Emre Enstitüsü Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nden uzman Sayın Muhammed Safa Karataş'ı stüdyomuza davet ettik. Merhabalar, hoş
Merhaba,
geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, Türk Filmleri Haftası bu aslında Yunus Emre Enstitüsü'nün ilk düzenlediği bir proje değil. Sinemayla ilgili pek çok etkinliğiniz oldu herhalde, değil mi sizin?
Evet, biz aslında her sene 1000'e yakın kültür sanat faaliyeti yapıyoruz ve bunların yaklaşık %30'u, %40'ı sinema etkinliği. Rutin gösterimler oluyor merkezlerimizde. Yunus Emre Enstitüsü'nün yurt dışında 55 tane şu anda halihazırda merkezi var. Farklı ülkelerde, 44 ülkede. Buralarda rutin gösterimler yapılıyordu. Sinema haftaları olarak da düzenleniyordu ama biz bir marka haline gelmesi için Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle böyle bir faaliyet serisi başlattık. 2018 sonuna kadar sürecek. İlkini Mayıs ayı içinde Zagreb'de gerçekleştirdik. Şu anda planlanan en yakın Temmuz ayında Tahran'da yine bir Türk Film Haftamız var. Ardından devam ederek ilerleyeceğiz.
Çok güzel. Peki bu Türk Filmleri Haftası kapsamında yolculuk nereden nereye, hangi tarihler arasında, bizi birazcık bu konuda bilgilendirir misiniz?
Türk Filmleri Haftası aslında Türk sinemasının, biliyorsunuz zaten Türk dizileri şu anda dünyada oldukça popüler. Hı hı. Ama Türk sinemasının daha çok bilinirliği için uğraştığımız bir faaliyet. Ve Türk sinemasının özellikle günümüz örneklerini ve bağımsız sinema dediğimiz art house yapımları içine alan filmleri ülkelerde sinema severlerle, özellikle genç sinema severlerle buluşturarak Türk sinemasının talep edilmesini, Türk sinemasının bilinmesini istiyoruz. Bu sebeple de biraz önce bahsettiğim gibi Mayıs ayı içerisinde Zagreb'de gerçekleştirdik etkinliğimizi. Bundan sonra
yolculuk Zagreb'den başladı.
Evet. Amman, Beyrut, Budapeşte, Bükreş, Kazan, Rusya Kazan, Londra, Rabat, Tahran, Viyana ve Varşova ile 2018'i sonlandıracağız. Tabii bu sadece 2018 için. 2019'da bu sayı artacak inşallah.
Peki birer haftalık mı olacak ya da kaçar günlük olacak?
Şöyle oluyor. Aslında biz ilk günü bir gala ve açılış günü olarak tercih ediyoruz.
Gala filmi her ülkede aynı mıdır yoksa değişir mi?
Ya, biz aslında 2018 yılı için gala filmini aile olarak belirledik. Hı-hı. Aile filminin galalarını yapıyoruz farklı ülkelerde. Tabii bu program büyüdükçe değişecektir. Özellikle yeni bir yapım ve Türkiye'yi uluslararası sahnede temsil etme kapasitesindeki bir yapımı gala gösterimini yapıp o gün açılıştan sonra da genellikle 3 günlük, 4 günlük devam eden program oluyor. Türk Film Haftası aslında 4-5 günde sonlanıyor. Bu film haftalarında da yaklaşık 12-13 bazen 14 film gösterimi
yapıyoruz. Ülkelere göre farklılıklar gösteriyor mu seçilen filmler?
Yani ülkelere göre şöyle çok derinlemesine farklılıklar yok. Çünkü sinema evrensel bir olay, evet, biliyorsunuz. Ama ülkenin ülkede popülerlik durumuna göre ya da ülkenin hikayesine, ülkenin kültürüne uygun, eğer bizimle yakın bağ olan bir ülke ise buna uygun filmlerimiz mevcutsa tabii bunları tercih ediyoruz onlarla daha rahat bağ kurabilmek adına.
Evet. Peki neye göre seçiliyor? Çünkü o kadar çok, o kadar güzel, o kadar ödüle layık filmlerimiz, evet, var ki neye göre seçiliyor içlerindeki filmler? Kim seçiyor, hı-hı, bu filmleri?
Yani burada tabii Sinema Genel Müdürlüğü ile bir ortak, hı-hı, çalışmamız var. Bizim Yunus Emre Enstitüsü'nde sinema ile ilgilenen uzmanlarımız var, arkadaşlarımız var. Şöyle bir aslında programlama yapıyoruz filmleri seçerken. Hem bugünden hem geçmişten örnekler olsun istiyoruz ve Türk sinemasını en iyi şekilde yansıtsın istiyoruz. birkaç farklı kategoride filmleri seçmeye çalışıyoruz. Özellikle ödüllü filmleri, uluslararası arenada ödül evet. almış filmleri tercih ediyoruz.
Ve tüm gösterimler ücretsiz tabii, sanıyorum
tabii. değil
mi?
Çünkü Yunus Emre Enstitüsü kültürel faaliyet yapan bir kurum ama bunda ticari bir kar amacı gütmüyoruz. Bütün gösterimlerimiz ücretsiz. Genellikle kültür sanat faaliyetlerimizin hepsi ücretsiz.
Evet. Aslında en önemli, en güçlü sanatlarımızdan biri sinema tabii ki. Amaç da kültürümüzü oralarda tanıtmak, daha ileriye taşımak. Peki oralardaki Türk vatandaşların mı daha çok ilgisini çekiyor yoksa yabancılar da katılıyorlar mı, izlemek için geliyorlar
Şöyle,
mı?
Şöyle, Yunus Emre Enstitüsü yurt dışında öncelikli olarak tabii yabancılar hedefliyor. Çünkü vatandaşlarımız zaten bizi tanıyor. Bizim amacımız yurt dışında diğer milletlerle kültürel bir bağ kurabilmek. Bu sebeple yabancıların ağırlıkta olduğu etkinliklerimiz genellikle yabancılar ağırlıkta. Hı-hı. Ama tabii Türk vatandaşlarımız da ülkede mevcutsa onlar da geliyorlar. Bizi sevindiriyorlar.
Evet. Tabii sadece filmleri göstermekle kalmıyorsunuz. Bunun yanı sıra işte yönetmen, oyuncu, senarist gibi kişiler de gelebiliyorlar mı?
Tabii tabii. Biz aslında şöyle, bu haftaları yapmamızdaki gayenin birisi de şu: Türk sinemasıyla yaptığımız ülkenin sineması, hı hı. ve o sinema sektöründeki insanları, akademisyenleri, öğrencileri buluşturmak. Buradan biz bir film ya da bir yapım götürdüğümüzde o filmle ilgili yönetmen, yapımcı davet etmeye çalışıyoruz. Özellikle dediğim gibi diğer ülke vatandaşlarıyla buluşturmak adına ve o ülkenin sinema sektörüyle buluşturmak adına bir ortaklık belki doğurabilmek adına. Çünkü bizim istediğimiz şey bu, ilişki kurabilmek. Oyuncu götürüyoruz. Bununla birlikte bizim sinema alanında çalışan akademisyenlerimizi davet ediyoruz. Tabii bu imkan çerçevesinde oluyor ve o anki biraz nasıl diyelim, şansla ilgili. Hı hı. Yönetmenlerimizin yoğun programları oluyor. Oyuncuların günlük rutinleri çok fazla ama uyuşabildiğimiz sürece onlar da çok büyük iltifat ediyorlar Yunus Emre Enstitüsü'ne, özellikle yönetmenler. Ve beraber geziyoruz yani.
Evet, salon bulmakta sıkıntı çekilmiyordur herhalde oralarda.
Orada bizim aslında yereldeki müdürlerimiz, Yunus Emre Enstitüsü müdürleri, yerelle çok iyi bağları var. Ve bunlar salon noktasında ya da orada herhangi bir mekan sıkıntısı yaşatmıyorlar bize.
Evet.
Bu çünkü farklı bir şey, Türkiye ya da yabancı bir kültürle işbirliği yapmak farklı bir şey. Onlar da ilgileniyorlar salon evet. noktasında.
Şimdi bundan sonraki bu tarih itibariyle Hı-hı. ilk durak neresi? Şu anda bizi yurt dışından evet. dinleyen dinleyicilerimize hem bu anlamda çağrımızı da yapmış olalım.
Çağrımızı yapalım. Temmuz ayı ilk en yakın olan Hı-hı. Temmuz ayında Tahran'da 1-7 Temmuz'da Tahran'da gerçekleştirilecek Türk Filmleri Haftası. Yine orada da 10'a yakın film gösterilecek.
Ve yine Yunus Emre Enstitüsü'nün sayfasından da tüm bu etkinlikleri, günlerini, saatlerini oralardan da takip edebilirler.
Tabii Yunus Emre Enstitüsü sayfasından.
Yurt dışından bizi dinleyen dinleyicilerimiz.
Tabii Yunus Emre Enstitüsü sayfasından ve yurt dışındaki merkezlerimiz bütün liste halinde Hı-hı. orada mevcut. Onların sosyal medya hesapları mevcut. Oradaki
da.
Vatandaşlarımız, bizi dinleyenler takip edebilirler evet. sosyal medyadan da.
Şimdi tabii az önce söyledik. Sinemayla ilgili, filmlerle ilgili ilk etkinliğiniz değil dedik ve siz de bir Türk Sineması Yaz Okulu'ndan söz ettiniz.
Evet.
Nedir Türk Sineması Yaz Okulu? Birazcık da bu konuda Tabii. bilgilendirelim mi dinleyicilerimiz?
Şöyle, biz aslında 2010'dan beri Türkçe Yaz Okulu adı altında Yaz Okulu programımızı yapıyoruz. Geçtiğimiz sene yaklaşık 800'e yakın öğrenci dünyanın farklı coğrafyalarından gelip Türkiye'de bir ay kaldılar. Türkçe öğrendiler ve kültürel etkinlikler yaptılar. Biz bu sene bunu nasıl çeşitlendirebiliriz? Yaz okulu markasını daha büyütmek adına tema yaz okullarına başladık ve ilkini Türk Sineması Yaz Okulu adı altında başlattık. Bu sene 20 farklı ülkeden 24 öğrenciyi davet ettik. Bu öğrenciler sinema ile uğraşan sinema lisans öğrencisi ya da lisans üstü öğrencisi bir şekilde sinemayla
yabancı
bağlı.
Yabancı öğrenciler
Tabii
bunların
hepsi yabancı. ve Türkiye'ye gelip Türkiye'de Türk sinemasını öğrenmeyi isteyen öğrenciler birçok kat başvuru oldu ama biz bu sene biraz hani deneme amacıyla hani nasıl yapacağız, ne edeceğiz diye sayıyı düşük tuttuk. Bunlara Türk sinemasının serüvenini anlatacağız İstanbul'da ve Türk sineması ile ilgili mekanları gezdireceğiz. Bunları her gün Türk filmin en önemli kült yapımlarını göstereceğiz. Filmleri analiz edeceğiz. Bu öğrencilerle birlikte kısa videolar çekeceğiz ve bir nevi Türk sinemasını onların hafızalarına kazıyacağız ve onlar ülkelerine döndüklerinde böyle bir şeyden haberdar olacaklar ve bunlar sinemayla uğraşan insanlar olduğu için Türk sineması onların her zaman dimağında kalacak ve yaptıkları her işte Türk sinemasından ya bahsedecekler, bir şekilde bizle bağ kuracaklar.
Evet, kaçıncı sınıf öğrencisi bunlar?
Bunlarda sınıf sınırlaması yok. Biz 18-35 yaş arası sinemayla ilgilenen, blogger da olabilir, sinema öğrencisi de olabilir. Tabii, sektörde çalışan bir kameraman da olabilir ya da işte ses
teknik... Bir şekilde bağ olacak
olan, evet, sinemayla bağ olan. Bunlar CV'leriyle ve niyet mektuplarıyla bize başvurdular. Biz onların arasından bir
çok tercih yaptık. Çok başvuru var mıydı?
Tabii, yüksek oranda başvuru vardı. Ama biz bu sene düşük tutalım hani seneye artık o da çünkü artık yaz okulu
devam ederiz
Türkçe diyorsunuz. Yaz okulu bu sene 100 bin tane başvuru aldı bizim 100 binin üzerinde başvuru aldı. İnşallah seneye daha geniş çaplı bir organizasyon gerçekleştireceğiz.
Evet. Ne zaman gelecekler?
Yaz okulu 30 için. Temmuz 12 Ağustos arasında 14 günlük bir programımız var. İstanbul'da İstanbul Şehir Üniversitesi ile beraber yapıyoruz.
Evet.
İki hafta boyunca söylediğim gibi farklı örneklerini, Türk sinemasının farklı örneklerini ve işte sinemamızın geçmişten bugüne ilerleyişini onlarla paylaşacağız.
Sadece İstanbul içinde mi kalacaklar yoksa İstanbul dışında da farklı etkinlikler olacak mı, katılacaklar?
Yani planladığımız İstanbul içinde farklı semtleri gezdirmenin dışında bahsettiğiniz gibi İstanbul'un dışına da çıkarıp kültür turları yapmak, işte Gaziantep'e götürmek istiyoruz mutfağımızı tanısınlar diye.
Evet.
İşte İzmit'te film platoları var, oraya götürmek istiyoruz imkanlarımızı görsünler diye. Böyle planlarımız var yani hafta
şimdi
sonları
doldurulacak. Şimdi mutfağımızı tanısınlar deyince bu Türk Filmleri Haftası kapsamında da sanıyorum mutfağımızı tanıtan etkinlikler var değil mi?
Bütün faaliyetlerimize Türk mutfağını bir şekilde
sokuyoruz diyorsunuz.
Faaliyetlere. Sinemada da öncesinde sonrasında Türk büfesi gibi etkinlikler yapıyoruz. Çünkü bizim en önemli diplomasi araçlarımızdan biri de mutfağımız. Onu da her vesile kullanmaya gayret ediyoruz.
Evet, ne güzel gerçekten çok hoş her etkinlik kapsamında Türk mutfağına da yer veriyor olmanız. Peki oradan gelip burada Türk sineması ile ilgili bilgi almak isteyenlere açık bir nedir düzenlememiz, bir projemiz var. Peki buradan yurt dışına gidip oradaki projeler nedir, oralarda filmler nasıl çekilir gibi öğrencilerimizi bu anlamda da var mı düşünceleriniz, çalışmalarınız, projeleriniz?
Ya aslında şöyle hani biz enstitü gereği daha çok yurt dışında faaliyet yapan ve yurt dışındaki insanlarla faaliyet yapan bir kurumuz ama yurt dışında iş yapmak isteyen öğrencilerimize de tabii ki açığız. Yani bizim söylediğim gibi 44 ülkede 55 tane merkezimiz var. Buralarda yazışabilirler. Oralardan fikir sorabilirler hani ülkeye dair. Bunlar her zaman bizim oradaki personelimiz, oradaki müdürlerimiz.
Ya da size ulaştırdıkları takdirde o köprüyü size kurabilirsiniz.
Tabii. Bizim amacımız zaten başından beri söylediğim gibi bir bağ kurabilmek. Evet. İnsanlar arasında bir bağ olabilmek, bir köprü kurabilmek. Bunun için biz açığız. Sivil bir kurumuz. Gençleri tabii ki her zaman bekliyoruz yani.
Evet. Biz de sizin hep bu tür etkinliklerinizi Hayatın Sesleri programından duyuruyoruz. Duyurmaya devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bugün için.
Biz teşekkür ederiz. Böyle bir imkan
etkinlikleri bizlerle, dinleyicilerimizle paylaştığınız için sağ olun, var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Yunus Emre Enstitüsü Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nden uzman Sayın Muhammed Safa Karataş, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz konuğumuza ve yeniden müziğe dönüyoruz. 15.27 Türkiye'de saatlerimiz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri ve şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde dış dünyayla siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri Sultan II. Abdülhamit'in fotoğraf koleksiyonu üzerinden yansıtan Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu sergisi Fransa'da sanatseverlerle buluşacak. İşte biz de bu sergiyle ilgili detaylı bilgileri almak üzere fotoğraf sanatçısı, küratör Sayın Kamil Fırat'a merhaba demek istiyoruz. Sergiye ait detayları almak üzere. Efendim hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne Sayın Kamil Fırat.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Evet, biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Siz Mimar Sinan Üniversitesi'nde öğretim üyesisiniz. Ancak evet. Fransa'da Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu sergisini sanatseverlerle buluşturacaksınız. Neden Fransa? Bize birazcık bahseder misiniz lütfen?
Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu içinde yaklaşık 38 ülkenin fotoğrafları söz konusu. Bunların içinde de Fransa önemli bir yer tutuyor. Osmanlı'nın Fransa ile ilişkileri de tabii çok uzun bir döneme yayılmıştı. Dolayısıyla biz bir dizi kitap hazırlığı içindeydik. İlk başlangıçta da Fransa'yı seçtik. Dolayısıyla bu serginin Fransa'da başlamasının nedeni biraz da ilişkilerin çok uzun bir süreye yayılmasından dolayı.
Evet. Sonra başka hangi ülkelerde sanatseverlerle buluşacak sergi?
Biz Osmanlı-Almanya ilişkilerini de hazırladık. Osmanlı-İngiltere ve Osmanlı-Amerika. Bu dört kitap çalışması aslında tamamlandı ama sergiler işte organize ediliyor. Almanya'da da dolaşıyor bu Almanya için yaptığımız sergi. İngiltere ve Amerika için de hazırlıklar yapılıyor.
Yapılıyor. Peki o zaman biz şimdi Fransa'ya dönelim yine. Başladı mı? Ne zamana kadar ziyaret edilebilecek?
Şimdi Lyon'da 6. bölgenin yönetim binası var, belediye binası. Çok kimlikli bir bina. Orada devam ediyor. Çarşamba günü açıldı. Aşağı yukarı 10 gün kadar orada yer alacak.
17 gün.
10 gün.
10 gün,
orada
evet.
Yer alacak. Sonrasında bu serginin bir başka ayağı Ekim ayında Nantes'ta başlayacak. Biraz daha kapsamı geniş gibi olacak. Dolayısıyla Fransa'da herhalde bir iki yıl bu Osmanlı-Fransa ilişkileri üzerine çalışmalar sergilenmeye devam edecek.
Kaç fotoğraf var?
Şöyle aslında bu sergi tabii böyle bir tam bir fotoğraf sergisi gibi düşünmemek gerekiyor. Metin artı fotoğraflardan oluşuyor. 70'e yakın fotoğraf var. 20 tane bilgilendirme panosu var. Yani bayağı böyle insanların hani sergiye geldiğinde işte bir saat, iki saatini ayırabileceği içerikte bir sergi.
Peki başladığı günden bu yana ilgi nasıl?
Açılışta ben oradaydım. Açıkçası bu kadar ilgi beklemiyorduk. Benim kriterim hani bu sergiye ne kadar Fransız geldi? O gelen Fransızların profili ne? Gelen Fransızların profili çok yüksekti. Yani çok iyi etkide bıraktı sergi. Dolayısıyla bayağı ilgi gören bir sergi oldu. Bir sergiyle birlikte bir de bu çalışmanın yani Yıldız Sarayı daha doğrusu Yıldız Sarayı fotoğraf koleksiyonu üzerine hazırladığımız bir film var. Yönetmeni Ümran Safter.
Belgesel mi?
Evet.
Evet.
Onun gösterimi yapıldı. Bir saatlik bir belgesel. Tabii izleyenler çok şaşırdılar. Yani hem koleksiyonun büyüklüğü hem koleksiyonun içeriği çok ilginç. Dolayısıyla da yani iyi bir etki bıraktığını düşünüyorum.
Evet. Saraydan Bakmak belgeselinden söz ediyorsunuz, evet, evet, değil mi, evet, Sayın, evet, Kamil Fırat? Peki, evet, orada yaşayan Türklerin ilgisi nasıldı ya da çevre ülkelerden gelenler de var mıydı sergiye?
Yani orada yaşayan yani Türk vatandaşları sergiye katıldılar ama başka ülkelerden yani sergiye gelen var mıydı açıkçası onu bilmiyorum. Çünkü her biriyle tek tek tanışma şansına sahip olmadık.
Olmadınız, evet. Gerçekten muhteşem bir kültürel miras aslında Fransa'ya kadar gitti. Fransızların da bu konuda tabii ki mutlaka sergiyi ziyaret edeceklerdir. Çok çünkü dışlanacak bir şey değil. Ülkeler arası ilişkileri güçlendirmesi açısından da önem arz eden bir sergi herhalde, değil mi Sayın Kamil Fırat?
Tabii yani bir ilişkilerin görünen yüzü var, bir görünmeyen yüzü var. Bazen görünen yüzü çok sert olabiliyor. Ama şu bir gerçek ki görünmeyen yüzünde ilişkiler daha iyi gittiğini düşünüyoruz. O iyi götüren şey de ağırlıklı olarak kültürel etkileşimler. Yani biz bu çalışmaya başladıktan sonra işte Nant'ta sözünü ettiğim sergi oradaki bir Fransız kurumla birlikte orada da bir Osmanlı Fransa araştırmaları merkezi varmış. Ben bilmiyordum onu. Onlar bizi buldular ve birlikte ortak ne yapabiliriz dediler. Dolayısıyla ancak böyle birbirimize yaklaşabiliyoruz ya da birbirimizi anlayabiliyoruz. Yani mümkün olduğunca bunları arttırmak zannediyorum hani küçük de olsa daha insanları birbirine yaklaştıracaktır.
Evet. Peki belgesel her gün gelen ziyaretçilere gösteriliyor mu?
Yani belli bir zaman aralığında zannediyorum gösterilecek. Çünkü oradaki teknik personel o kadar çok değil, profesyonel değiller. Ama izlemek isteyenler zaten izleyebilirler zannediyorum. Ama böyle dönem bir belgesel değil. Çünkü bir saatlik olduğu için hani oturup film seyreder gibi insanların seyretmesi gerekiyor.
Evet. İlişkileri de güçlendirmesi bakımından önem arz eden bu sergiye önderlik ettiğiniz için sizi kutluyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz Sayın Kamil Fırat. Yine bir başka ayağında Amerika'ya ve İngiltere'ye gittiğinde serginin oralarda da ne tür ilgi gördüğünü yine sizden almak dileğiyle teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz için sağ olun, var olun efendim.
Çok teşekkürler. İyi günler diliyorum.
İyi günler. Sevgili dinleyenlerimiz, fotoğraf sanatçısı, küratör Sayın Kamil Fırat Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Teşekkür ederken konuğumuza yeniden müziğe dönüyoruz.
Sakladım en sevdiğim isimsin. Umutsun sen, sımsıkı tutundum. Bugünüm olmasan da yarınım sonsuzum. Kaçıp gitsem de geri döndüm. Song.
şeyden sakındım, sevmeye doymadım. Kaçıp gitsem de geri döndüm, kök saldığım toprak evim bildiğim.
Yanılsam da, yorulsam da, beni hasta bırakma. Kırılsam da, yıkılsam da, beni asla bırakma. Yanılsam da, yorulsam da, beni asla bırakma. Kırılsam da, yıkılsam da, beni asla bırakma. Asla.
Masaldır bunun adı, dinlemekle çıkar tadı.
Sevgili dinleyenlerimiz, köşemiz başladı. Köşemizde Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümünden masal anlatıcısı sevgili Berfin Sıla Kepez'le birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldin.
Merhabalar, hoş
sevgili
bulduk.
Berfin. Evet, bugün ne anlatacağız dinleyicilerimize, hangi masalla buluşturacağız?
Bugün Üç Pınar masalını anlatacağım. Yine bir tekerlemeyle başlayacağız. Dilerseniz başlayalım.
Haydi o zaman başlayalım.
Masal başlıyor. Çakal kaçtı, orak biçti. Ekinin hepsi biçildi. Bunu neyle toplarız, neyle toplarız derken öteden bir kasırga koptu. Ekini topladı, harman etti. Bunu bizim ihtiyar çil horoza sürdürdüm, savurdum. 60 okka bir yana, 70 okka bir yanına vurdum. Ben de çil horozun üstüne bindim, az gittim, ız gittim. Dere tepe düz gittim. Bir masalın girişinde anlatılanları dinledim. Ve bir ayna anlattılar bana. Ayna yere düştü ve iki çocuk kendilerini bambaşka bir diyarda buldular. Burası oldukça sıcaktı. Üstelik etrafta kimsecikler yoktu. Ve küçük oğlan başladı susadım demeye. Başladı susadım demeye. O kadar çok susamıştı ki. Ablasıyla birlikte az gittiler, uz gittiler. Dere tepe düz gittiler ve bir derenin yanına geldiler. Dereden küçük oğlan biraz su içti ama su içmesiyle birden bir kuzuya dönüştü. Belli ki burası büyülü bir dereydi. Kızcağız ne yapacağını bilemedi. Başladı ağlamaya. Artık göz pınarları kurumuştu. Ve bir ağacın tepesine oturdu.
öyle kara kara başından geçenleri düşündü. Masal bu. Masallarda her şey olur demiştik. Ve bir şehzademin dikkatini çekti. Şehzade geldi ki, aman Allah'ım, o ilk buluşma. Birbirlerine baka kaldılar. Şehzade öyle yakışıklıydı ki, adeta Yusuf yüzlü. Bizim genç kız da zaten güzelliği dillere destan, birbirlerine aşık oldular. Ama kızın acısı aşkından daha büyüktü. Ona olan biteni anlattı. Şehzade çünkü hemen evlenmek istemişti. Dedi, kardeşimi eski haline döndürürsek o zaman evlenebiliriz. Şehzade bunun üzerine hekimleri çağırmaya gitti ve az gitti, uz gitti, dere, tepe, düz gitti. Tüm bunlar olurken onları seyreden biri daha vardı. Bir Arap kızı vardı. Arap kızı onları izledi ve şehzadenin gitmesini bekledi. Gitti ama bizim genç kızın yanına vardığında onu hop diye tekleyiverdi. Bizim genç kız dereye düştü. Demiştik ya, burası büyülü bir dereydi. Ve bizim genç kız kocaman bir balığa dönüştü. Şehzade geri geldiğinde karşısında Arap kızı vardı. Ama Arap kızı onu öyle bir kandırmıştı ki. Güneşten karardığını söyledi. Onu beklerken zehirli otlara değdiği için ellerinin şiştiğini söyledi. Sonra dudaklarının şiştiğini. Yazık. Küçük oğlan bütün olup biteni gördü ama hiçbir şey diyemedi. Çünkü artık bir kuzu olmuştu. Ve şehzade ile birlikte saraya doğru yol aldılar. Hekimlerden bir haber. Kuzuyu kimse iyileştiremeyeceğini söylemişti. Gel zaman git zaman. Bir gün Arap kızı hastalandı. Böyle ki bu hastalık dünyada eşi benzeri olmayan bir hastalıktı. Kim bilir, belki de bu da bir yalandı. Önüne gelen her şeyi yemeye başlamıştı. Ve bir gün tutturdu ki bu kuzuyu da yiyeceğim. Şehzade dedi, saçmalama, o senin kardeşin, hiç öyle şey olur mu? Hayır dedi, eğer bu kuzuyu yemezsem yoksa seni de yiyeceğim. Şehzade bu evlendiği kadını günden güne tanıyamaz hale gelmişti. Ve bunu duyan kuzu az gitti, uz gitti, dere tepe düz gitti derken saraydan dışarı kaçmaya başladı. Öyle ki bu karmaşanın içinde şehzade de kuzuyu takip etti. Kuzu sizce nereye gitti dersiniz? Tabii ki de ablasının yanına gitmişti. O büyülü derenin yanı başına gelmişti. Şehzade yavaşladı ve onu çalılıkların arasından izlemeye başladı. Ve kuzu başladı bir şarkı söylemeye. Arap kızı attı seni, kandırdılar şehzadeyi. Benim gibi dile gelsen, söylesen bu gerçekleri. Bir de radyoda bizi dinleyen masal severlerimizle birlikte söyleyelim bir daha. Arap kızı attı seni, kandırdılar şehzadeyi. Benim gibi dile gelsen, söylesen bu gerçekleri. Ay, bunun üzerine şehzade şimdi her şeyi anlamıştı. Ve bu deredeki koca balığı yakaladı. Kuzuyla beraber biraz zorlansalar da dışarı çıkardılar. Ve yavaşça balığı ortadan ikiye ayırmaya başladı şehzade. Balığı ortadan ikiye ayırdıkça içinden dünyalar güzeli, evleneceği o genç kızı gördü. İşte o an kuzuyla, yani kardeşiyle genç kız birbirlerine sarıldılar. İşte gerçek sevgi. Neleri iyileştirmez ki? Mutluluktan gözyaşlarına boğuldular ve bu gözyaşları kuzuyu tekrar eski haline çevirdi. Ve artık iki kardeş saraya doğru yol aldılar. Şehzade de yanlarında ama birinin ceza alması gerekti. Kimdi dersiniz? Tabii ki de Arap kızına sordular. Ebe kız, 40 katır mı istersin, 40 satır mı? Bu yaptıkların insanlığa sığar mı? Dedi, 40 katır verin, ben de sılama döneyim. Bilmedi ki cezaların en büyüğünü istemişti. O düşüne dursun bu cezasını. Biz de yukarıdan aşağıya düşen elmaları yavaş yavaş toplayalım. Biri kahramanlarımızın başına, biri masal severlerimizin başına, biri de anlatanın başına.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili anlatana, sevgili Berfin Sulakepez. Yine çok güzel bir masalla buluşturdun dinleyicilerimizi. Ne masalıydı bu? Anadolu'dan?
Evet, Anadolu masalı, Üçpınar masalıydı.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine birlikte olacağız. Masal da bu büyüklere masallar aslında. Çok güzel, evet. İçinden dersler çıkarılabilecek masallar bunların. Hepsi birbirinden güzel, birbirinden değerli. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya yine iple çekeceğiz. Bakalım o haftaya hangi masalımızla buluşacağız dinleyicilerimizle. Sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümünden masal anlatıcısı sevgili Berfin Sılakepez'le birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz Berfin Sılakepez'e. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük, bu haftalık bu kadar derken pazartesi günü 15 haberleri sonrasında siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle yeni bir haftada birlikte olmayı dilerken, her zaman olduğu gibi yine bir müzikle veda ediyoruz ve iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.
Valiz hazırlamak gibi, cuma günleri seninle ilkbahar gibi, ellerini alıp dokunmamak gibi, gözlerini görüp de bakmamak gibi. Hiçbir cumartesi günüm bir türlü yetmedi, asla cumartesi gece sabahla bitmedi. Ben seninim, gece benim, sabah benim. Sen beni hiç düşünme, ben hep böyleyim. Haftanın sonu bir nakarat gibi. Haftanın sonu hep aynı günleri. Pazartesi alır beni, pazar günleri elimdeki balık gibi, gözlerin.
Giderken ağlamak gibi kıymetini giderken anlamak gibi. Kıymetini giderken anlamak gibi. Haftanın sonu bir nakarat gibi. Haftanın sonu hep aynı sözleri.
Sesleri.